الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, en son geçen hafta Kitabul Cenais dediğimiz cenazeler kitabı, cenazeler bölümüne başladık. Dedik ki bu cenais kelimesi cenaze kelimesinin çoğulu olduğunu söyledik. Cenazede ne manaya geliyordu? Meyyit, ölü manasında geliyordu. Yani bu bölüm ölünün ahkamı ile alakalı, ölüye yapılması gereken bazı hükümler var, ölüler ile alakalı. O kısmı ilgilendiren bir bölüm. Bununla ilgili geçen hafta bir giriş konuşması yaptık. Dedik ki yeryüzünde yaşayan her canlının varacağı son nedir? Ölümdür. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede Allah Azze ve Celle bunların bir tanesi kullu nefsin zâikatul mevt. Her canlı, her nefis ölümü tadacaktır. Yani hayatta yeryüzünde yaşayan her canlıyı bekleyen bir son var. Bunun ismine de biz ne diyoruz? Ölüm. Aslında bu son dediğimiz şey her şeyin bitişi, yok oluşu manasındaki son değil. Aslında gerçek hayatın başlangıcı olan bir son. Yani dünyadaki hayatın sonu. Ama bununla birlikte gömdüğümüz, defnettiğimiz insanlar o kemikleri çürüyüp daha sonradan helak olup giden, yeniden diriltilmeyip hesaba çekilmeyecek olan insanlar değil. Evet, belki beden toprak içinde ne oluyor? Zamanla çürüyüp gidebiliyor. Ama diyoruz ki Allah Azze ve Celle kıyamet günü İsrafil Aleyhisselam sura ikinci kez üfleyeceğinde o ölü olan insanlar yatmış oldukları, o gömülü oldukları topraktan ne yapacaklar? Yeniden dirilecek ve etrafına bakacaklar. Ondan sonra herkesin yapmış olduğu hesap görülecek. Zerre miktarı hayır yapan karşılığında hayır görecek. Zerre miktarı kötülük yapan karşılığında ne görecek? O yaptığı kötülüğün karşılığını görecek. Dedik ki her şeyin bir alameti olduğu gibi ölümün de bir alameti var. Veyahut da birkaç alamet var. Bunlardan bir tanesi yaşlılık. Yani insanın yaşlanıyor olması neyin alameti? Ölümün yaklaştığının alameti. Bu aynı zamanda hastalık. İnsanın ölüme yaklaştığının alameti. Bazı hastalıklar var. Biliyorsunuz doktora gittiğiniz zaman işte falanca kanser, filanca kanser. İşte ne yapıyorlar artık? Belli bir müddet dahi veriyorlar. Diyorlar ki bu adam 3 aydan fazla yaşamaz. Bu adam 6 aydan fazla yaşamaz. Ve bakıyorsunuz ki hakikatte de bakıyorsunuz 3 aşağı 5 yukarı doktorun verdiği miktarlarda ne yapılıyor? O insanın ömrünün yani ölümünün yaklaştığını görebiliyoruz. O yüzden diyoruz ki hasta ziyareti İslam dininde meşru kılınmış bir şey olduğunu söyledik. Ve hasta ziyareti yaparken dikkat etmemiz gereken bazı hususlardan bahsettik. Geçen hafta hatırlayın bunu 3 kısma ayırmıştık. Eğer ziyaret ettiğimiz hasta ölümü yaklaşan bir hasta olduğu hissediliyor ise, mesela adama bakıyorsunuz artık rengi solmuş, yani ölümün alameti, belirtileri adamın üzerinde var. Bu adamı ziyaret ediyor isek, dedik ki ona neyi nasihat edeceğiz? Öncelikle tövbe etmesi gerekliliğini, yapmış olduğu hatalardan Allah Azze ve Celle'ye mağfiret dilenmesi gerektiğini, eğer borcu varsa borcunu ödemesi gerektiğini veyahut da ne bileyim bunun gibi nasihatlarda bulunabiliriz. Yani ölümünün yaklaştığını hissettiğimiz hastaya. Tabii ne olacak? Bu bir üslupla. Yani güzel bir şekilde yapılması gerekiyor. İkinci olarak eğer ziyaret ettiğimiz hasta, eğer ölüm döşeğinde ise, artık adamın yanına geldik ki adam can çekişiyor, ölecek. Bu adamı ziyaret ederken buna işte borcunu öde, yapmış olduğun hatalardan tövbe et diye konuya ne yapmayacağız? Girmeyeceğiz. İleride hadis-i şeriflerde de gelecek. Bu tip hastaya, yani bu tip ölüm döşeğinde artık canı çıkmaya başlamış olan insana, yaklaşmış olan insana Allah Resulü Aleyhisselam hadis-i şerifte de ne diyor? Lakkinu bila ilahe illallah. O kimseye la ilahe illallah'ı telkin edin. Hatırlatın. Yani bu adamın yanında la ilahe illallah diyeceksin ki senin bu sözünü ne yapsın? İşitsin. O da bu sözü söylesin ki hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam'ın dediği bir son sözü la ilahe illallah olan kimse ne yapar? Cennete girer. Böyle bir fazileti var. Eğer ziyaret ettiğimiz hasta üçüncü olarak, eğer vefat etmiş olan bir insansa, Onu da ne yapacağız? Eğer gözleri açıksa gözlerini kapayacağız. Eğer vücudunda elbiseleri varsa elbiseleri çıkartacağız. Ondan sonra gerekli olan işlemler ne yapılacak? Yapılacak. Demek ki ölümün bazı alametleri var dedik. Bunlardan bir tanesi yaşlılık, bir diğeri de hastalık. Geçen haftaki hadis-i şerifimizde Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki: "Ekseru zikra hazimillezzat el-maut." Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, lezzetlere son veren şeyi çokça anınız. Lezzetlere son veren şeyi çokça anınız. O ölümdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize ölümü çokça anmamız gerektiğini, hatırlamamız gerektiği nasihatinde bulunuyor. Bunun birden çok neyi var? Faydası var. Geçen hafta hatırlayın demiştik ki eğer bir insan ölümü çokça hatırlayabiliyor ise, yani ölümü hatırlayan insan onun için hazırlığını ne yapabilir? Yapabilir. Ama gaflette olan bir insan, ölümü hatırlamayan, dünya lezzetlerine, zevklerine dalmış olan bir insan, ölüm için gerekli olan hazırlıkları yapabilir mi? Yapamaz. Ancak ölümü hatırlayan insan, ölümden sonraki hayatın farkında olan insan, hesaba çekileceğini bilen insan ne yapar? Ölümü hatırlar. Ölümü hatırlayan insanın da dünya nimetlerine karşı bakışı ne yapar? Değişir. Kanaatkar olur. Elindeki azla yetinmesini bilir. Geri kalan vaktinin büyük bir çoğunluğunu Allah'a ibadet etmekle geçirmek için çaba sarf eder. Çünkü bilir ki bu kazandığı mal ne kadar çok olursa olsun ona bir faydası olmayacak. Bu dünyadan irtihal ettiğinde, göçtüğünde yanına bir şey alabilecek mi? Ya adamın düşünün mesela 10 tane evi var, 5 tane arabası var, yazdıkları var, bir şey var. Öldüğü zaman bunlardan birini, birkaçını veyahut da hepsini yanında öbür tarafa götürebilecek mi? Hayır, ne yapacak? Arkasında kalanlar, mirasçıları, adamdan kalan bu malın mirasını paylaşacaklar. Demek ki ölümü çokça hatırlayan insan, diyoruz ki kanaatkar olur, zühd sahibi olur, dünya malına tamah etmez. Ama bundan gafil olan insan, ölümü hatırlamayan insan, dünyanın içine dalıp onun fitneleriyle boğuşan insandır. Ve en sonunda da hüsrana uğrayan insan olur. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize diyor ki ölümü çokça hatırlayın hadisini bize aktarıyor. İkinci hadis-i şerifimiz geçen hafta aldığımız, kısaca böyle özetliyorum. Sonra bugünkü dersimize geçeceğiz. Enes radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Onda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki: "La yetemenneyenne ahadukumul mevte li durrin nezele bihi." Sizden birisine dünyalık bir musibet iniyor ise o kimse ölümü temenni etmesin diyor. Sizden birisine dünyalık bir musibet isabet ediyor ise bundan dolayı ölümü temenni etmeyin. Dünyalık musibet ne olabilir? İşte bir insan kendi canıyla imtihan olabilir. Bir sürü hastalıklara maruz kalabilir. Malıyla imtihan olabilir. Çok zengindir, iflas etmiş olabilir. Bütün her şeyini kaybetmiş olabilir. Ailesiyle, eşiyle, dostuyla, akrabasıyla, çocuklarıyla imtihan olunabilir. Değil mi? Adam bir kaza olmuştur. Kazada hanımını, bütün çocuklarını kaybetmiş olabilir. Yani birçok musibete insan maruz kalabilir yaşadığı hayatta. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, eğer başınıza dünyevi bir bela, bir musibet geliyor ise bunun karşılığında ne yapmayın? Ölümü temenni etmeyin. Diyor ki: "Fe in kana la budde mutemenniyen felyekul Allahumma ahyini ma kanet el hayatu hayran li ve tevaffani ma kanet el vefatu hayran li." Diyor ki eğer insan muhakkak ki ölümü temenni edecekse şöyle dua etsin diyor Peygamber Efendimiz. Allah'ım eğer hayat benim için hayırlı ise benim yaşamamı sürdür. Yani benim canımı alma. Eğer ölüm benim için hayırlı ise o zaman benim canımı al ki ben de bu hayırdan ne yapmış olayım? İstifade etmiş olayım. Demek ki insan bilmediği bu hususta işini nereye döndürmesi gerekiyor? Allah Azze ve Celle'ye döndürmesi gerekiyor. Bizler kendimiz için ömrümüzün uzun oluşu bizim için mi daha hayırlı? Yoksa ömrümüzün kısa oluşu ölümümüz bizim için daha mı hayırlı olduğunu bilebilir miyiz? Bilemeyiz. Bu ilim kimde saklıdır? Allah Azze ve Celle'nin ilminde saklıdır. O yüzden biz işimizi kime döndürürüz? Allah Azze ve Celle'ye döndürürüz. Deriz ki eğer hayat bizim için hayırlı ise bizi yaşat. Eğer ölüm bizim için hayırlı ise o zaman bizim canımızı al diyerek Allah Azze ve Celle'ye bu şekilde yalvarırız. Günümüzde dedik ki birçok insan bırakın ölümü temenni etmeyi. Ne yapıyorlar? Canlarına kıydıklarını görüyoruz. Değil mi? Başına en ufak bir musibet dahi gelse, işte stres, sıkıntı, bir şeylerden dolayı insanlara bakıyorsunuz ne yapıyorlar? İntihar ediyorlar. Diyoruz ki öncelikle bunu yapan insana, canına kıyan insana, öncelikle sen Allah Azze ve Celle'nin şeriatinde sana haram kıldığı bir şeyi yapıyorsun. Birinci olarak. Yani Allah Azze ve Celle sana kendi canına kıymayı ne yapmış? Yasaklamış. Sen Allah Azze ve Celle'nin bu yasağını çiğnemiş oluyorsun. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede buyuruyor. Diyor ki, لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا. Kendi nefislerinizi öldürmeyin, kendi canlarınıza kılmayın. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle sizin için rahmet sahibidir. Yani bu ayet-i kerimeden neyi anlıyoruz? Demek ki Allah Azze ve Celle bize kendi canımıza kıymayı ne yapıyor? Yasaklıyor. İntihar eden bir adam öncelikle Allah Azze ve Celle'nin bu yasağını ne yapmış oluyor? Çiğnemiş oluyor. İkinci olarak diyoruz ki mümin olan bir insanın vasfı özelliği nedir? Başına bir musibet geldiğinde o musibete ne yapar? Sabreder. Musibete sabreder. Eğer kendisine bir hayır dokunduysa ne yapar? Allah Azze ve Celle ona bir nimet verdiyse ne yapar? Şükreder. Bu kimin özelliğidir? Mümin olan kimsenin özelliği. Başına bir musibet gelirse sabreder. Başına bir nimet, kendisine bir nimet, güzellik ihsanda bulunur ise bundan dolayı da ne yapar? Allah Azze ve Celle'ye şükreder. Eğer bir insan başına bir musibet geldiği zaman ilk tercih olarak ölümü seçiyor ise bu müminin ahlakından değildir. Üçüncü olarak diyoruz ki kendini öldüren kimsenin bu fiili, bu hareketi imanının zayıflığına ve aynı zamanda aklının zayıf olduğuna delalet eder. İmanının zayıflığını anladık. Çünkü şeriata uygun ne yapmıyor? Hareket etmiyor. Peki aklının zayıf olduğunu nereden anlarız? İntihar eden bir adam, bu adam imanı zayıf, aynı zamanda aklının da kıt olduğuna delalet eden bir durumdur. Neden? Neden? Çünkü Müslüman olan bilir ki kendisini öldüren bir insan yapmış olduğu bu hareketten dolayı ne yapacaktır? Ahirette bunun hesabını verecektir. Dünyada çekilen eziyet mi daha büyüktür? Ahirette çekilecek azap mı? Tabii ki ahirette çekilecek azap. Peki akıllı olan bir insan ahirette çekeceği azaba bu şekilde kendi elleriyle kendini oraya sürükler mi? Değil mi? Akıl sahibi ne yapar? Bunu yapmaz. Dünyalık bir şeyden sıkılmışsın. Biliyorsun ki bundan dolayı canına kıyarsan öbür tarafta seni daha büyük azap bekliyor. Akıl sahibi olan bir insan o azaba ulaşmak için bir an önce hareket eder mi? Etmez. Değil mi? Bu insanın neyini gösterir? Bu fiili yapan insanın aklının kıt olduğunu veyahut da gerektiği gibi düşünemediğinin göstergesidir. Geçen hafta bu hadis-i şeriflerden bahsetmiştik. Bu hafta da yeni bir hadis-i şerifle dersimize başlıyoruz. Burayda radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif Enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal El-mu'minu yemutu bi'arakil cebini Ravahu's-selâse ve sahhahahu İbn Hibban. Hadis-i şerifte Burayda radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Mümin alın teriyle ölür. Mümin olan kimse alın teriyle ölür. Bu hadisi 3 imam rivayet etmiş. Yani sünen sahiplerinden Ebu Davud, Tirmizi, Nesai'de geçen bir hadis-i şerif. İbn Hibban ise hadisin sahih olduğunu bize aktarıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte diyor ki El-mu'minu yemutu bi'arakil cebini. Cebin kelimesi Arapçada göz ile kulak arasında kalan şu kısma deniyor. Biz buraya Türkçe'de ne diyoruz? Alnın yan tarafı, şakak kısmı. Yani bir Müslüman ölüm esnasında veya ölmeden önce diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alın teriyle ölür. Bu hadisin tefsirini ilim ehli iki şekilde yapıyor. Bu hadisle alakalı hatta bir üçüncü bir yorumu da bazı alimler getiriyorlar. Diyorlar ki birinci olarak Müslüman alın teriyle ölür. Yani Müslüman öleceği esnada ölümü sıkıntılı geçebilir. Bu o ölüm esnasında çekmiş olduğu sıkıntı ne içindir? Günahlarına kefaret olsun diye Müslümanın ölüm esnasında neyi vardır? Bir sıkıntısı vardır. Yani Müslüman alın teriyle ölür den kasıt ne? Müslüman öleceği esnada ölümün ona verdiği şiddet bir sıkıntı vardır. Bunun sebebi de nedir? Günahlarına kefaret olması, içinde bulunduğu bu hatalardan, bu yanlışlardan temizlenmesi içindir ki bu sayede Rabbine günahlarından ne yapmış olsun? Temizlenerek çıkmış olsun. Bununla alakalı dönüp baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki: "İnne lil mevti lesekaratin." Şüphesiz ki ölümün ayılma, bayılma, insana sıkıntı veren neyi vardır? Bir hali vardır. Hatırlayın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahi ölüm döşeğindeyken ne yapıyor? Üzerine ıslatmış bir bezi suratına kapatıyor. Yani kendisi dahi Allah'ın Resulü olmasına rağmen ne yapıyor? Ölüm esnasında bir sıkıntı yaşıyor. Diyoruz ki demek ki ölüm, yani mümin olan kimse ölüm esnasında alın teri döker. Bunun sebebi nedir? Günahlarına kefaret olsun, Rabbinin huzuruna temizlenmiş bir şekilde çıksın diye. İkinci bu hadis ile ilgili, ikinci tefsirde de ilim ehli şu açıklamayı yapıyor. Müslüman alın teriyle ölür. Yani Müslüman olan bir insan hayatının başından ölüm anına kadar elinden geldiğince helal rızık kazanmaya çalışır. Helalin peşinde koşar. Helal rızık kazanmak için çaba sarf eder. O yüzden ne yapar? Sürekli çalıştığı için alın teri hiçbir zaman ne yapmaz Müslüman adamın? Kurumaz. Yani Müslüman alın teriyle ölür. Yani ne demek? Yani Müslüman doğduğundan ölümüne kadar helalin peşinden koşar. Çaba sarf edeceği için alın teri kurumaz. Veyahut da ikinci bir şey olarak Müslüman Allah Azze ve Celle'yi razı edecek ibadetlerle uğraşır. İşte namaz kılar, oruç tutar, hacca gider, zorluklara, meşakkatlere katlanır. O yüzden Müslümanın alın teri ne yapmaz? Kurumaz. O yüzden Müslüman alın teriyle ölür diyerek bu şekilde yorum yapmışlar. Burayla alakalı ilim ehli diyor ki, yani genel manada bir fayda söyleyeceğim. Diyorlar ki eğer bir hadiste birden fazla hadis ile alakalı bir açıklama var ise, mesela birinci açıklamayı yaptık. Dedi ki Müslüman ölüm esnasında sıkıntı çeker, alnı terler. Neden? Günahlarına kefaret olsun diye. İkinci olarak ne dedik? Müslüman helali kazanmak için, Allah'a ibadet etmek için elinden gelen çabayı sarf eder. Bu esnada da ne yapar? Burada yani çaba sarf etmesine kinaye olarak alın teri sürekli terlediğinden bahsedilir. Dedik ki iki tane farklı ne var burada? Tefsir var. İlim ehli diyor ki eğer bir hadisin birden fazla manaya geliyor ise, ilim ehli bunu bize böyle aktarıyor ise, bu iki mana arasında da birbirine tezat olan bir durum yok ise, biz bu iki manayı da ne yaparız? Sahih olarak kabul eder, onu alır, onunla ne yaparız? Amel ederiz. Tabi buradaki önemli olan şey ne? Bu iki mananın birbirine zıt olmaması gerekir. Yani birisi böyle yapılması gerekiyor olduğunu söyleyip bir diğeri yapılmaması gerektiğini söylerse deriz ki burada ne var? Bir tezat var, zıtlık var. O zaman ikisi de doğrudur diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ama iki tane husus birbirinden farklı şekilde bize bu hadisi aktarıyor ise ve bu ikisinin arasında bir tezat yok ise biz bu her ikisini de alıp ne yaparız? Onunla amel ederiz. Biraz önce dediğim gibi ilim ehlinden üçüncü bir tefsir olarak şu zikredilmiş. İnsan sevdiği kimse karşısında, haya ettiği kimse karşısında ne yapar? Sıkıntı duyduğu zaman terler, değil mi? Mümin olan kul da Yani ölümden sonra Rabbinin huzuruna çıkacağını bildiği için, Rabbinin huzuruna çıkacağını bildiği için mümin olan kimse Allah Azze ve Celle'den haya eder, utanır mı? Utanır. O yüzden ilim ehli demiş ki, üçüncü olarak mümin olan kimse Allah'tan haya ettiği için terler. Kafir olan kimsenin kalbi katı olduğu için, Allah'a karşı bir haya duyma hissi olmadığı için onun ölümünden olmaz. Böyle bir terleme söz konusu olmaz diyerek üçüncü olarak da böyle bir tefsir yaptıklarını ilim ehlinin görmüş oluyoruz. Bu hadis-i şeriften sonra bir sonraki hadis-i şerifimiz Ebu Said ve Ebu Hureyre radiyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis-i şerif. Diyorlar ki قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ رَوَاهُ مُسْلِمْ وَالْاَرْبَعَ Ebu Said ve Ebu Hureyre radiyallahu anhuma anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölülerinize kelime-i tevhidi yani la ilahe illallah'ı telkin ediniz. Bu hadisi İmam Müslim ve diğer dört imam rivayet etmiştir. Yani Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn-i Mace, Sünen sahipleri dediğimiz dört imamın kitabında ve aynı zamanda İmam Müslim'in sahihinde bize aktarılan bir hadis-i şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ بِلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Biraz önce söyledik, telkinde bulunmak, hatırlatmak demek. Ve yine aynı zamanda ilkokulda hepiniz hatırlarsınız. Öğretmen bir şey öğreteceği zaman çocuklara bir şey söyler. Çocuklar arkasından ne yapar? Öğretmenin söylediğini tekrar ederler. Buna Arapçada ne deniyor? Telkin. Buna Arapçada telkin deniyor. Birisi bir şey söyler. Onun akabinde insanlar onun söylediğini tekrar ederlerse bunun karşılığı Arapçada telkin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Lakkinu mevtakum. Mevtakum ne demek? Ölüleriniz. Ölülerinize la ilahe illallah'ı telkin edin. Peki bu hadis-i şerifte geçen ölülerinizden kasıt gerçekten vefat etmiş, ruhları bedenlerinden ayrılmış kimseler mi? Yoksa buradaki ölülerden kasıt ölüm deşeğinde olan, ölümü yaklaşmış, can çekişen kimseler mi? Hangisi? Şimdi düşünün, ölmüş birisi var yanınızda. Adama diyorsunuz ki Allah'tan kork, namaz kıl. Allah'tan kork, şunu yapma, bunu yapma. Ölü bundan istifade eder mi? Etmez. Çünkü ne yapamazsınız ona? Duyuramazsınız. Sizi duysa dahi artık onun amel defteri nedir? Kapanmıştır. Sizin bu nasihatınızdan istifade edebilir mi? Ölen bir insan. Edemez. Diyor ki ilim ehli, burada ölülerinizden kasıt ölüm döşeğinde olan kimseler. Peki bunu nasıl delillendireceğiz? Diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de bunun neyi var? Örneği var. Ayet-i Kerime'de Allah Azze ve Celle diyor ki فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an okuduğunda Allah'ın rahmetinden kovulmuş şeytandan Allah'a sığın diyor. Şimdi ibareye baktığımız zaman Kur'an okuduğunda değil mi? Kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Biz Euzu Besmele'yi Kur'an okuduktan sonra mı çekiyoruz yoksa Kur'an okumaya başlamadan önce mi? Hangisi? Başlamadan önce. Ama ayetin lafzına baktığımız zaman Kur'an okuduğunuzda yani okuyup bitirdiğinizde şeytandan Allah'a sığının manası anlaşılır gibi gözükse de Arapçada diyoruz ki biz buna eğer bir şey nereye yakınsa ona atfedilir. Yani burada da Kur'an okuduğunuzda buradan kasıt ne? Kur'an okumak istediğinizde, Kur'an okumaya başladığınızda ne yapın? Euzu besmele çekin. Aynı şekilde buradaki mevtakum neden ölüm döşeğindekiler ölü olarak isimlendirilmiş? Çünkü oraya yakın oldukları için. Yani kim nereye yakınsa ne yapılıyor? Oradan sayılıyor. Onlara o şekilde hitap ediliyor. Yine başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki namazda da bize öğretilmiş bir dua şu şekilde dua ediyor ki E'udu bike min fitnetil mahya vel memat ölümün veyahut da hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Dikkat edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? E'udhu bike min fitnetil mahya vel memat. Önce hayatı, sonra neyi zikrediyor? Ölümü. Çünkü niye? Hayatın içinde yaşayan insan hayata mı daha yakın, ölüme mi daha yakın? Yaşadığı esnada hayata daha yakın. Değil mi? O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce neyin fitnesinden Allah'a sığınıyor? Hayatın fitnesinden. Sonra neyin fitnesinden Allah'a sığınıyor? Ölümün fitnesinden. Demek ki kim nereye yakın olur ise onunla ne yapılıyor? İsimlendiriliyor. Veyahut da bu duada olduğu gibi oradan, öncelikle ondan sakınıyor. Sonra daha uzak olduğu şeyden sakındığını görüyoruz. Demek ki burada mevtakub'dan kasıt ne? Ölüleriniz. Ama bunu nasıl tefsir ettik? Ölmek üzere olan veyahut da ölüm döşeğinde olan kimselere la ilahe illallah'ı telkin ediniz diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu bu şekilde emrettiğini görüyoruz. Peki la ilahe illallah'ı telkinde bulunmak yalnızca Müslümanlara has olan bir durum mu? Yoksa kafirlere de la ilahe illallah'ı telkinde bulunmak gerekir mi? Gerekmez diyen var, gerekir diyen var. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talip ölüm döşeğindeyken onu ziyaret etti mi? Etti. Ne dedi ona? Ya ammi kul la ilahe illallah. Ey amcacım la ilahe illallah de. Ve yine hatırlayın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi bir genci ziyaret ediyor ölüm döşeğinde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kul la ilahe illallah. La ilahe illallah de diyor. Çocuk ne yapıyor? Babasına bakıyor. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne ittiba edeyim mi? Etmeyeyim mi? Babası diyor ki ati' ebel kasım. Ebul kasıma ne yap? İtaat et. Yani onun söylediğini söyle. Çocuk ondan sonra babasından bu izni aldığında ne yapıyor? La ilahe illallah'ı söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki elhamdülillahillezî enkazahu bi minennar. Benim vasıtam ile, benim aracılığım ile onu cehennem ateşinden kurtaran Allah'a ne olsun? Hamdü senalar olsun diyerek Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcasını ölüm döşeğindeyken ziyaret ediyor. Ona la ilahe illallah söylemesi gerektiğini nasihat ediyor. Yine ölüm döşeğinde olan Müslüman olmayan Yahudi bir çocuğu, bir aileyi ziyaret ediyor. Aynı şekilde ona la ilahe illallah'ı söylemesini emrettiğini görüyoruz. Peki diyoruz ki burada yalnız Müslüman olan kimse ile kafirin arasında bir fark var. Ney? Müslüman olan kimseye la ilahe illallah telkin edilir, hatırlatılır. Ama kafir olan kimseye la ilahe illallah'ı söylemesi emredilir. Yani aradaki fark bu. Müslüman olana yapmış olduğun bir hatırlatmadır. Son sözü la ilahe illallah olsun ki cennete girsin direkt. Ama kafir olan birisine, ölüm döşeğindekine yapılan şey hatırlatmadan ziyade nedir? Ona emirdir. Yani la ilahe illallah de ki İslam milletine gir, içinde bulunduğun bu durumdan kurtul ki Müslüman olarak can ver. Yani ikisinin arasında da böyle bir fark olduğunu söylüyoruz. Peki hadisin metninde neden la ilahe illallah lafzının söylenmesi istenmiş de Muhammedun Resulullah lafzı buna eklenmemiştir? Neden la ilahe illallah'ı ölüm döşeğindekini hatırlatıyoruz da Muhammeden Resulullah kısmını hatırlatmıyoruz veyahut da hadisteki ibarede neden bu bize aktarılmıyor? Bununla alakalı ilim ehli diyor ki eğer bir kul la ilahe illallah'ı söylüyor ise la ilahe illallah'ın manası neydi? Allah'tan başka hak, mabut, ilah yoktur. Eğer bir kul bunun farkında ise yani Allah'tan başka ibadete layık olan hak ilah olmadığını biliyor ise, bunun göstergesi de nedir? Yani uluhiyetin kemali nedir? Bu kulun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de Allah'ın göndermiş olduğu bir Resul olduğunu kabul ettiğinin göstergesidir. Yani Allah'ın hak ilah olduğunu kabul eden bir insan, onun kitabında Peygamber Efendimiz'i peygamber olarak gönderdiği ayeti gördüğünde bunu inkar edebilir mi? Allah'a iman etmiş olan bir insan. Edemez. O yüzden ilim ehli diyor ki, yani la ilahe illallah'ı söyleyen, buna iman eden kimse aslında ne yapmaktadır? Muhammeden Resulullah kısmını da kabul edip söylemiştir. Yani la ilahe illallah'ı kabul eden bir insan, bunu ikrar eden bir insan, Peygamber Efendimiz'in de Allah'ın Resulü olduğunun ikrar ettiğinin göstergesidir. Ve yine buna delil olarak biliyorsunuz, Usame radıyallahu anh savaş esnasında müşrik birisiyle savaşırken ona galebe çalıyor. Tam öldürecek. Altındaki müşrik olan insan ne diyor? La ilahe illallah diyor. Usame radıyallahu anh ne yapıyor onu? Öldürüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip bu durumu anlattığında, yani o müşrik olan insanı öldürdüğünde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ey Usame, kıyamet gününde bu la ilahe illallah karşına çıktığı zaman ne yapacaksın? Yani altındaki adam la ilahe illallah diyor. Yani bunu söylediği halde sen ne yaptın? Bu adamı öldürdün. Kıyamet gününde bu la ilahe illallah karşına çıktığı zaman ne yapacaksın? Başka bir rivayette onu la ilahe illallah dedikten sonra mı öldürdün? Dediğinde Usame radıyallahu anhu diyor ki, ey Allah'ın Resulü, o Allah'a iman ettiği için bu sözü söylemedi. O benim kılıcımdan korktuğu için bu sözü söyledi. Usame radıyallahu anhu'yu bu sözü söylemesine iten şey ne? Biraz önce benimle çarpışıyordu. Eğer ben ona galebe çalamasaydım ne yapacaktı? O beni öldürecekti. Ne zaman ki ben onu altıma aldım, kılıcımla, hani kılıcımı gördü ki onun canını alacak, ne yaptı? La ilahe illallah dedi. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan bu cevabı kabul ediyor mu? Kabul etmiyor. Diyor ki, la ilahe illallah dedikten sonra mı öldürdün? Diyerek Usame radıyallahu anhu'yu bu sözü çokça tekrarlıyor. Usame radıyallahu anhu diyor ki, ben diyor, keşke böyle bir olay yaşanmamış da veyahut da böyle bir şeyden sonra Müslüman olmayı temenni etmiştim. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü onu çok etkiliyor. Yani la ilahe illallah dedikten sonra mı öldürdün? Bu rivayette bize neyi gösteriyor? Demek ki bir insanın İslam dinine girmesi için la ilahe illallah'ı söylemesi yeterlidir. Zaten bunun akabinde bu sözü söyleyen insan Muhammedun Resulullah ibaresinden atmaktadır. Yerine getirmek zorunluluğundadır. Yani bir insan bunu söyleyip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem risaletini inkar ediyor ise bu la ilahe illallah ona fayda verir mi? Vermez. Ama bir insan la ilahe illallah deyip İslam dinine giriyor, o ona bununla birlikte peygamberin de Allah'ın Resulü olduğuna şahit etmen gerekliliği aktardığı zaman bu sözü söyleyen bir insan için aynı zamanda ikinci bu kısmında kabul edilmesinin neyi vardır? Zorunluluğu, gerekliliği vardır. Burada la ilahe illallah'ı telkid ediniz diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize emrediyor. Ama ilim ehli diyor ki buradaki emir vücubiyete, vacip oluşa delalet etmez. Buradaki emir neye delalet eder? Müstehap oluşa. Yani ziyaret ettiğiniz zaman, ölüm döşeğinde biri varsa buna la ilahe illallah'ı hatırlatmanın müstehap olduğuna delalet eden bir husustur. Delil olarak diyoruz ki, çünkü ilim ehlinden hiçbir kimse bunun vacip olduğunu ne yapmamıştır? Haber vermemiştir bize. Yani ilim ehli arasında buradaki emir istihbaba, müstehap oluşa delalet eder. Eğer bu konuyla alakalı hiçbir ilim ehli vacip olduğunu söylemiyor ise o zaman diyoruz ki bu konuda biz alimlerin görüşünü alır, onunla amel ederiz. Yani Kur'an-ı Kerim'i biz veyahut da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini kendi kafamıza göre ne yapamayız? Anlayamayız. Ancak biz onu Selef-i Salihinin anladığı şekilde ne yapmak zorundayız? Anlamak zorundayız. Eğer ilim ehli buradaki emirin müstahap oluşa delalet ettiğini söylüyor ve bu konuda hiçbir ihtilaf yok ise, o zaman deriz ki burada, yani ilim ehlinin hepsi bir konuda eğer bir icma ettiyse, sapıklık üzerine, delalet üzerine, yanlış üzerine icma etmiş olabilirler mi? Olamazlar. O yüzden diyoruz ki buradaki emir neye delalet eder? Müstahap oluşa delalet eder. Diyoruz ki ölüm döşeğinde veyahut da hasta olan bir kimseyi ziyaret ettiğimiz zaman ölüm döşeğindeki hastaya eğer ölüm döşeğindeyse la ilahe illallah'ı telkin etmenin meşru olduğuna delalet eden bir hadis-i şeriftir. Dedik ki biraz önce buradaki hatırlatma Müslüman için bir hatırlatmadır ama kafir için la ilahe illallah'ı söylemesi ne yapılır? Emredilir. Başka bir faide, ölüm döşeğindeki kimseye telkinde bulunulmasının hikmeti, yani aynı rivayet İbn-i Hibban rahimullah bize aktarıyor. Onda şöyle bir ziyade var hadisin sonunda. فَمَنْ كَانَ آخِرُ قَوْلِهِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ Kimin son sözü La ilahe illallah olur ise o kimse ne yapar? Cennete girer. Demek ki bizim ölüm döşeğindeki olan kimseye bu hatırlatmayı yapmamızın sebebi ne? Son sözü bu olsun ki bu sözüyle ne yapsın? Cennete girsin. Amacımız bu. Ve yine diyoruz ki telkin esnasında, burası çok önemli. Telkin esnasında o kimseye bu söz bir kez hatırlatılır. Eğer o kimse bu söze icabet ediyor ve la ilahe illallah'ı söylüyor ise sürekli bu söz ne yapılmaz yanında? Tekrarlanmaz. Neden? Çünkü ölüm döşeğinde olan bir insan, yani canıyla meşgul olan bir insana sürekli bir şey yapılması, yanında sürekli bir şey tekrarlanırsa buna kızıp sinirlenip, değil mi? O esnada bunu söylemeye de bilir. Sinirinden, kızgınlığından dolayı. O yüzden diyoruz ki bir kez bu söylenir. Eğer o kimse onu tekrarladığı esnada ne yapılır? Bu hatırlatmaya ara verilir. Ne zaman ki bu kimse dünya kelamından bir kelam konuşursa, mesela o sıkıntıdan dolayı dedi ki bana su verir misin? Veyahut da başka bir şeyi sordu. Onun akabinde son sözü la ilahe illallah olsun diye yeniden ne yapılır? Ona la ilahe illallah telkinde bulunulur ki bu dünyadan ayrılırken son sözü la ilahe illallah olsun. Ve yine diyoruz ki insanlar birbirinin faydası olan meselelerde, hususlarda birbiriyle yardımlaşmaları gerekir. Diyoruz ki burada ölüm döşeğinde olan bir insanın maslahatı olduğu gibi ona bu sözü hatırlatanın da neyi vardır? Kendisi için bu durumdan bir kazanacağı sevap, bir ecir vardır. Yani ölüm döşeğinde olan kimse eğer bu nasihatı alır, son sözü la ilahe illallah olursa ne yapar? Cennete girer. Bu onun istifade edeceği şeydir. Aradaki yardımlaşmanın güzelliğinden bahsediyoruz. Peki ona bunu hatırlatanın bu istifade, yani bu işten çıkacağı, kazanacağı, kazanç elde edeceği şey nedir? Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anhu'ya ne diyor? Eğer senin elinden bir kimse hidayete ulaşır ise, yani bunun karşılığı olarak senin humrun ni'am dediğimiz, yani kırmızı develerden senin için bu daha hayırlı olan bir meseledir. Yani düşünün, o dönemde kırmızı deve olarak adlandırılan, yani o devenin o cinsi hayvanlar arasında en değerli şey olan şey. Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Senin elinden bir kimsenin hidayet bulması, o dünya malı olarak çok şey ifade eden o kırmızı develerden senin için daha hayırlıdır Allah katında. Demek ki sen bir insanın hidayetine vesile oluyor, ona bu hatırlatmayı yaptığında karşındaki bundan istifade ediyor ise Allah katında da senin kazanacağın bir kazanç nedir? Vardır. İkinci olarak diyoruz ki bir gün gelecektir ki sen de ölüm döşeğine ne yapacaksın? Düşeceksin. Yani burada bu dünyada ebedi kalacak olan var mı? Yok. Bir gün gelecek. Aynı hadiseyi ne yapacaksın? Sen yaşayacaksın. Umulur ki Allah Azze ve Celle senin yapmış olduğun bu salih amelden dolayı o gün geldiğinde sana bunu hatırlatacak bir insanı ne yapar? Senin hizmetine sunabilir. Yani sen böyle birisine bir iyilik yapıyor isen, Allah Azze ve Celle de bu iyiliğinin karşılığında sen aynı konuma geldiğin esnada sana ne yapar? Bu iyiliği yapacak bir insanı senin yanına gönderir, senin işini kolaylaştırır diyoruz. Bugünkü alacağımız son hadis, bu şimdiki alacağımız hadis olsun. Bununla da dersi noktalayalım. An Maqil ibn Yasar radiyallahu anhu, annen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal, ikra'u ala mevtakum Yasin. Ravahu Ebu Davud ve Nesai ve sahhahahu İbn Hibban. Maqil ibn Yasar radiyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölülerinize Yasin suresini okuyunuz. Ölülerinize Yasin suresini okuyunuz. Bu hadisi Ebu Davud ve Nesai rivayet etmiş. İbn Hibban ise hadisin sahih olduğunu bize aktarıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İkra'u ala mevtakum. Ölülerinize okuyunuz. Hatırlayın bir iki hadis önce. Ölülerden kasıdın ne olduğunu söyledik. Ölmek üzerine olan, ölüm döşeğinde olan kimseler. Çünkü ölünün senin ona yapmış olduğun bu hatırlatmadan bir faydasının olmayacaktır. Olmayacaktır. Ama diyoruz ki burada ölüm döşeğindeki olanlara Yasin suresini okumanın neyi var? Birçok onlara faydası var. Onu biraz sonra aktaracağım. Yasin, ölülerinize Yasin'i okuyun diyor. Buradan kasıt ne dedik? Yasin suresi. Bu sureye bu adın verilmesinin sebebi ne? İlk ayet-i kerimesindeki ya ve sin harflerinin bulunması. Biz buna ne diyoruz? Huruful mukatta'a. Yani kesik harfler. Yani Allah Azze ve Celle bunun hikmetiyle alakalı ilim ehlinden birden fazla ne? Farklı yorum var. Diyor ki bazı ilim ehli, Allah Azze ve Celle Arapların konuşmuş olduğu o alfabetik harfler ile elif, b, t, s olarak yani Arap alfabesinde bulunan harfler ile bazı surelerin başında bunların birkaç tanesini zikrederek ne yapmıştır o Arap topluluğuna ve diğer insanlara meydan okumuştur. Bakın biz sizin de o konuştuğunuz o harfler ile bu Kur'an-ı Kerim'i size indirdik. Eğer gücünüz yetiyor ise siz de ne yapın? Bunun benzer surelerini ve hatta benzer ayetlerini gücünüz yetiyorsa ne yapın? Bir araya getirin de diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Azze ve Celle'nin insanlara, Araplara ve diğer topluluklara meydan okuduğunu görüyoruz bu harflerle. Yasin de aynı şekilde bu alfabetik harflerden oluşan surenin ilk ayeti olduğu için sureye bir isim verilmiş. Ve yine halk arasında yanlış anlaşılan, yanlış bilinen bazı husus var. Bunların bir tanesi Yasin, ikincisi de Taha. Yani bu harflerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden iki isim olduğu olarak zikredilir. Ama diyoruz ki bu doğru bir söz değil. Nasıl Yasin, Taha, Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Ra. Bunların hepsi diyoruz ki aynıdır. Allah Azze ve Celle'nin biraz önce dediğimiz gibi Arap topluluğuna ve diğer insanlara meydan okuduğu harflerdir. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin dedik ki burada insanlara meydan okuduğu harfler olarak söyledik. Dikkat edin bu ayetler ile başlayan surelere bakın. Bu ayetler ile başlayan surelere bakın. Akabinde gelen ayetlere bakın. Muhakkak ki neyden bahsediyordur? Kur'an-ı Kerim'den bahsediyordur. Hani söylediğimiz sözü neyle delillendiriyoruz? Yani huruful mukatta ile başlayan surelere bakın. Hepsinde şunu göreceksiniz. Akabindeki ayetlerde neden bahsediliyor? Kur'an-ı Kerim'den bahsediliyor. Örnek birkaç tane sureden verelim. Bakara suresinin ilk ayeti Elif, Lam, Mim. Huruful mukatta dediğimiz. Akabinde ne diyor? Zalikel kitabu la raybe fi. Bu öyle bir kitaptır ki üzerinde en ufak bir şek şüphe yoktur. Bu kitaptan kasıt ne? Kur'an-ı Kerim. Demek ki Allah Azze ve Celle bu harflerle insanlara meydan okuyor. Onun akabinde ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Başka bir sure Yunus suresi. Diyor ki Elif, Lam, Ra. Tilke ayetul kitabil hakim. Bu çok hikmetli olan kitabın ayetleridir. Yine bakın Elif, Lam, Ra'dan sonra direkt Allah Azze ve Celle neyden bahsediyor? Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Yusuf suresi aynı şekilde Elif, Lam, Ra, tilke ayetul kitabil mubin, apaçık kitabın ayetleridir diyerek Allah Azze ve Celle bize bundan bahsediyor. İbrahim suresine bakın. Yine Elif, Lam, Ra, kitabun enzelnahu ileyke, biz bu kitabı sana indirdik. لِتُخْرِجَنْ نَاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ, İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye. Yani bakın huruful mukatta'dan sonra hemen Allah Azze ve Celle bize meydan okuduğu, insanlara, Araplara, diğer topluluklara meydan okuduğu kitaptan bahsederek bize bunu açıklamış oluyor. Dediğimiz gibi Yasin suresinin okunulması bu hadis-i şerifte bize nasihat ediliyor. Kime okunulması nasihat ediliyor dedik? Ölmek üzerine olanlar. Bunu bu şekilde tefsir ettik. Bu hadisin sıhhati hakkında ilim ehlinin ihtilafını görüyoruz. Bazı ilim ehli bu hadisi sahihlerken, bazı ilim ehli de ne yapıyor? Bu hadisi zayıflıyor. Yani bazı ilim ehlinin nazarında bu hadis sahihken, bazı ilim ehlinin nazarında bu hadisin hükmü ne? Zayıf. Yani kendisiyle amel edilecek bir hadis değil. Bu hadisi sahihleyen alimler diyorlar ki bu surede, yani neden ölüm döşeğinde olan kimselere Yasin suresini okuyoruz da neden başka sureyi okumuyoruz? Neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yasin suresini okumamızı ne yapıyor? Bize nasihat ediyor. Bununla alakalı ilim ehli diyor ki burada cennete teşvik olan ayetler veyahut da insanı ölümden sonra yeniden dirileceğine dair ayetler veyahut da cehennemin azabından korkutan ayetler vardır. Ölüm döşeğinde olan bir insana bu ayetler okunduğunda, mesela birkaç tane örnek verelim. Diyor ki inna ashabel cennetil yevme fi şuglin fakihun. O cennetin ashabı nimetler içinde sefalarını sürerler. Hum ve ezvacuhum fi zilalin alel eraiki muttekiun. Onlar ve hanımları gölgeler altında tahtlarına kurulurlar. Diyor ki lehum fiha fakihatun ve lehum ma yed'un. Orada onlar için her çeşit meyveler vardır. Bütün arzuları yerine getirilir. Yani biz ölüm döşeğindeki insana Yasin suresini okuduğumuzda, bu ayetleri hatırlattığımızda o ölüm döşeğindeki olan insan ne yapar? Cennete olan arzusu artar. Yani düşünün, gölgede oturan, tahtlarına kurulmuş insanlar, Allah'ın onlara vermiş olduğu çeşit çeşit nimetler, istekleri, arzuları yerine getirilen bir cennet. İnsana hatırlatıldığı zaman ölüm döşeğindeki olan insan ne yapar? Bunu arzular. O yüzden o arzuladığı şeyi yerine getirmeye çalışır. Ona ulaşmaya çalışır. Yapmış olduğu hata varsa o hatalarını hatırlar, ne yapar? Can çıkmadan onlardan tevbe eder ki Allah Azze ve Celle'nin vasfettiği bu cennete kavuşabilsin. Veyahut da eğer cehennem azabından biz korkutuluyor isek, bunu diyen insan da neyden istifade eder? Allah'ın azabından korkar. Yine Allah'ın azabından korkması onu neye iter? Tevbe etmesinin gerekliliğine iter. O zaman diyoruz ki bu hadisin sahih olduğunu gören alimler, sahihleyen alimler, ölüm döşeğindeki insana Yasin suresinin okunmasının hikmetinin bu olduğunu söylüyorlar. Cennete teşvik vardır, cehennem azabından korkutma vardır ve aynı zamanda yeniden dirilişin olacağına dair ayetler vardır ki insan bundan ne yapsın? İstifade edip Allah Azze ve Celle'ye tevbe etsin. Bu hadisin sahih olmadığını söyleyen, gören alimler de şu şekilde açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki eğer bir şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olmadı ise, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir söz değil ise, senet olarak veyahut da metin olarak ona nispet edemiyor isek, hadiste bir zayıflık var ise, o zaman bu hadis ile ne yapamayız? Biz Allah Azze ve Celle'ye ibadet edemeyiz. Yani bizim Allah Azze ve Celle'ye ibadet edeceğimiz hadis kesin olarak ne olması gerekir? Sahih vasıflarında olması gerekir ki şek ve şüphe duyarak ne yapmayalım? Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmiş olmayalım. Yani düşünün, bir hadis var. Diyorsunuz ki bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş de olabilir, söylememiş de olabilir. Böyle bir şüpheniz var hadis hakkında. Böyle bir hadisle, yani o hadisteki anlatılan şey ile Allah'a ibadet edebilir misiniz? Şüphe üzerine edemezsiniz. O yüzden zayıf olan alimler diyorlar ki, bu hadisin zayıflayan alimler, içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sabit değil ise bu hadis-i şerifi, o zaman biz bu hadisi alıp onunla ne yapamayız? Amel edemeyiz. Ama ilim ehli diyor ki, yani hadisi sahihleyen alimler var, zayıflayan alimler var. Eğer bir insan ölüm döşeğindeki insana bunu okuyor ise, neden bunu okudun diyemeyiz. Çünkü bunu sahihleyen alimler var. Eğer bir insan da bunu yapmıyor ise, bu hadisi zayıf görerek buna kanaat getirdi ise, o adama da bunu yapmak zorundasın diye buna ne yapamayız, mecbur? Kılamayız. Eğer bunu yapmak isteyen varsa, bunu sünnet olarak gören var ise, bu alimlerin görüşünü alıyor ise, ölüm döşeğindeki insana Yasin suresini okuyup hatırlatmada bulunmak istiyorsa, bu onun hakkıdır. Eğer bir insan da bu hadislerin zayıf olduğuna inanıyor ise, bundan uzak duruyor ise, bu da diyoruz ki o kimsenin hakkıdır. Bundan uzak durabilir. Ve yine başka bir mesele daha var. Ona da inşallah bu hadis ile alakalı önümüzdeki hafta değinelim. Uzun bir mesele, önemli bir mesele. O da şu, dedik ki ölüm döşeğinde olanlara Yasin suresinin okunulmasını bize nasihat eden bir hadis-i şerifti. Bunun dışında ölüye hediye edilebilecek ameller var mıdır? Yoksa yok mudur? Yani mesela Kur'an okuduk. Bunun sevabını ölüye bağışlayabilir miyiz? Veyahut da onun adına sadaka verebilir miyiz? Onun adına hac yapabilir miyiz? Ne bileyim, onun adına namaz kılabilir miyiz? Değil mi? Eğer ölüm döşeğindeki insana böyle bir faydamız dokunuyor ise, öldükten sonra ona faydamız dokunabilecek ameller var mıdır? Yoksa yok mudur? Bu konuyla alakalı meseleyi de ne yapalım? İnşallah haftaya değinelim. Ondan sonra da kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyke.